Ayrım 18. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşağal. Sayfa 151. 755. Göktürkler İran'da. Tung Yabgu, Batı alemiyle de münasebetlerini üstün bir durumda devam ettirmişti. 619 yılında Batı Göktürk orduları onun kumandasında Sasanileri mağlup ederek Rey ve İsfahan şehirlerini ele geçirdi. Bu arada Şad ünvanını taşıyan oğlunu Bab as-Sulu tarafına gönderdi. 623 yılında Bizans İmparatoru Heraklius ile Hazarlar ve Batı Göktürkleri Sasani ordularını ağır bir hezimete daha uğrattılar. Göktürklerin Sasani hükümdarı Hüsrev Perviz'i yenmesi İslam dünyasına büyük tesir yapmıştır. Neticede zayıflayan Sasani İmparatorluğu İslam kuvvetlerince Batı tarafından kolayca yıkılmıştır. 756. Rahibin Ziyareti. Ünlü Budist rahibi Husiyan Sang, 629 sonu 630 başlarında Tung Yabgu'yu ziyaret etmiştir. Tokmak'taki otağında rahibi çok iyi karşılayan Tung Yabgu, 626 yılında da Hintli rahip Prebhakaramitra'yı kabul etmişti. Onun Hüsang Tisang'ı kabulü dolayısıyla bu rahibin tuttuğu kayıtlar bizim için Göktürk hayatı hakkında çok zengin tasvirlerin günümüze kalmasına sebep olmuştur. Tung Yabgu, Kuzey Afganistan'daki Kunduz bölgesini oğlu Tardu Şad vasıtasıyla idare ediyordu. 7-6 Fetret Devri. 7-6-1 Yazıtlara göre esarete düşüşün sebepleri. 630-681 arasında Göktürklerin bağımsızlıklarını kaybedişleri yaklaşık 100 yıl sonra Orhun'da ve Tola Irmağı kıyısında dikilecek Göktürkçe yazılı kitabelerin en ünlüleri Tonyukuk, Kültegin ve Bilge Kağan abidelerinde acı bir şekilde anlatılarak milletin ders alması için dile getirilmişti. Dile getirilirken kullanılan cümlelerde Göktürk devletlerinin yıkılış sebepleri 3 önemli noktada toplanmaktadır. Devletin yıkılmasında birinci derecede sorumlu olarak başarılı kağanlardan sonra tahta geçen diğer başarısız kağanlar tutuluyordu. İkinci derecede sorumlu milletti. Millet devletine karşı vazifelerini yerine getirmemişti. Üçüncü derecede tesir eden sebep Çinlilerin sürekli çevirdiği entrika ve uyguladıkları kurnaz siyasetti. Kağanlarının başarısız idarelerine işaret edilirken 1. Göktürk Devleti'nin muhteşem döneminden bahsedilip sonra tahta geçen erkek kardeşlerin ağabeyleri gibi akıllı olmadıkları, oğullarının babaları gibi akıllı olmadıkları için kötü kağanların tahta oturduğu vurgulanmıştır. Üstelik bu sırada kumandanlarının da ahlaksız kimseler olduğu bildirilmiştir. Milletin devletine karşı vazifelerini yerine getirmediği anlatılırken, beylerin ve milletin itaatkâr değil, asi olduğu için devletin zaafa uğradığı açıklanmıştır. Çin entrikaları ve uyguladıkları kurnaz siyasetine gelince, onların etkili sözlerle ve ipekli kumaşlarla yabancı kavimleri kendilerine yakınlaştırdığı, daha sonra bunları aldatarak fesat tohumları saçtığı, küçük kardeşle büyük kardeşi, milletle kağanı birbirine düşürdüğü, neticede devletin yıkılışa gittiği vurgulanmıştı. Ayrıca Türk milletinin kendi kağanını bıraktığı ve Çin'e bağlandığı için Tanrı'nın ona ölüm verdiği belirtilmiştir. Göktürk kitabeleri yukarıda bahsettiğimiz bu üç ana sebebi açıklarken aslında Türk milletine Göktürk tarihinin bu devresini anlatmak suretiyle nasihat etmekte ve gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesini istemektedirler. Bu devrede Türk beylerinin Türk adını bırakıp Çin ad ve ünvanlarını alarak onlara boyun eğdiklerini, neticede 50 yıl Tang İmparatorluğuna hizmet ettikleri anlaşılmaktadır. Türk milletinin açken tokluğu, tokken açlığı düşünmediği, dolayısıyla Kağan'ın sözlerini dinlemediği, yurdundan ayrılıp harap ve bitkin düştüğü, kutlu yurt Ötüken'i terk edip su gibi kanın aktığı, kemiklerinin dağlar gibi yığıldığı, devletine karşı hata yaptığı açıklanmıştır. Çin milletinin iyi bilge kişiyi yürütmediği, onun tatlı sözüne kapılan çok sayıda Türk insanının öldüğü, hilekar ve kurnaz olduğu için küçük kardeşle büyük kardeşi birbirine düşürüp, beylerle millet arasına nifak sokup Türk devletinin yıkılmasına sebep olduğu, üstelik Türk milleti ona bu kadar çok hizmet ettiği halde her zaman onu öldürüp yok etmek maksadını taşıdığı anlatılmıştır. 7.6.2 Doğu Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra milletin içinde bulunduğu dram. 627'li yıllarda Doğu Göktürk ülkesinde yaz mevsiminde kar yağması neticesinde büyük bir kıtlık yaşanmıştı. Bu yılda Töles boyları diye genel ad verilen devlete bağlı bütün diğer Türk boyları isyana kalkışmışlardı. Dolayısıyla tam bir karışıklık içinde sürüklenen Doğu Göktürk Devleti'nde halk perişan vaziyetteydi. Zaten daha önce Soğut asıllı vezirlerin kanunları değiştirmeye çalışmaları yüzünden milletin kağanlığa yani devlete olan güveni sarsılmıştı. Devletin doğusunda yaşayan Proto-Moğol asıllı kavimler Tuli'nin vergileri arttırması yüzünden isyan etmişler, bu hareketlerinde de başarılı olunca Çin'e bağlanmışlardı. Batı Göktürk ülkesinde kalan Töles boyları Tungyapku idaresindeydiler. Fakat onun ölümüyle devletin karışıklığa sürüklenmesi batıdaki boyları da rahatsız etmişti. 7.6.3 Kağansız kalan Göktürkler 630 yılının baharında ilk Kağan Tang hanedanına esir düşünce sonuna kadar ona bağlı kalan halkı başsız kalmıştı. Yukarıda bahsettiğimiz kıtlık esnasında İlk Kağan kendine bağlı halk ile Çin'in kuzeyindeki Tiye Shan demir dağına ava çıkmış, bu sırada yukarıda bahsettiğimiz gibi Çinlilerin tuzağına düşmüştü. 7.6.4 Sir Tarduşların gücü artıyor. Başsız kalan halk İlk Kağan'ın yakalanmasından sonra üç ana kitleye ayrıldı. Birinci kitle son 2-3 yıldan beri Ötüken bölgesini ellerinde tutan Sir Tarduşlara giderek onların himayesine girdi. Sir Tarduşların reisi İnan 627 yılında Çin'le temasa geçmiş, ona gönderilen sancak ve davulla bağımsızlığını ilan etmişti. İlk Kağan'ın Çin'e esir düşüp başıboş kalan Göktürk halkının bir kısmının kendilerine katılmasıyla Sir Tarduşların gücü ve nüfuzu arttı. 7.6.5 Batı'da yoğunlaşma. İkinci kısım Göktürk ahalisi Batı ülkeleri adı verilen Türkistan şehirlerine doğru gitti. Batı ülkeleri tabiriyle Çin kaynakları Tung Huang'ın batısından başlayarak Batı Türkistan ve Kuzeydoğu İran'a kadar uzanan şehir devletçiklerini kastetmektedir. Bu küçük şehir devletçikleri bazen kendi başlarına bağımsız hüküm sürerlerdi. Ancak çoğu zaman Orta Asya'da hüküm süren bütün büyük devletlerin vassalı olurlardı. Birinci Göktürk Devleti kurulduktan sonra devletin batı kanadını yönetmeye başlayan İstemi Yabgu bunların hepsini kendine bağlamıştı. 576'dan sonra onun ölümü üzerine yerine geçen oğlu Tardu, 582 yılından sonra Batı Göktürk Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti. Tardu, Türkistan şehirlerine bir tegin göndererek onları idare ederken bir yandan da Göktürk halkını şehirlere yerleştiriyordu. Başıboş kalan boyların bir kısmının gelip bu şehirlere yerleşmesiyle de Türkleşmeleri arttı. Ancak bu anda Doğu Göktürk Devleti'nden kopup gelenlerin Tanrı Dağları'nın güney eteklerindeki şehir silsilesi Hami'den Kaşgar'a, Kuca, Aksu, Karaşar ve benzerlerine yerleşmeleri söz konusudur. Batı Göktürk beyleri diğer bölgelerde faaliyette bulundukları için bahsettiğimiz bölge daha bağımsızdı. 7.6.6 Çin'e gidenlerin akıbeti. Üçüncü kitle aşağıda da açıklanacağı gibi Çin'e gitti. Gidenlerin sayısı 100 bin miktarındaydı. Çin'in kuzeyindeki yığılma Tang Hanedanı İmparatoru Tai Tusung başta olmak üzere bütün Çinli devlet adamlarını endişeye sevk etti. Çin'e gelip bağlanan Göktürk halkının yerleştirilmesi konusunda Çin sarayında uzun tartışmalar yapıldı. 7.6.7 Esir Göktürklerin Sarı Irmağın güneyine yerleştirilmeleri. Çin sarayında İmparator Tai Tusung nezaretinde yapılan uzun müzakereler neticesinde Wen Yanpo'nun teklifi uygun bulunmuştu. Onun hazırladığı plana göre sayıları 100 bin olduğu bildirilen teslim olmuş Göktürk kitlesi Çin'de yerleştirilmeye başlandı. Sou Fang toprakları bu iş için seçildi. Doğu sınırı Youchou oldu. Batıdaki son noktaları ise Ling Chou'ydu. Tuli Kağan'ın Doğu Göktürk Devleti yıkılmadan önce idare ettiği topraklar Shun, Yu, Hua ve Chang gibi dört askeri garnizonluğa bölündü. Bu yeni garnizonlarda askeri valilikler kuruldu. İlk Han'ın idare ettiği topraklar önce ikiye ayrıldı. Bu topraklar Çin Seddi'nin kuzeyi ile Gobi Çölü arasındaki geniş sahayı kaplamaktaydı. Doğudakine Ting Xiang askeri valiliği, batıdakine ise Yun Chung askeri valiliği adı verildi. Her iki garnizonluk kendi içinde üç bölgeye bölündü. Dolayısıyla altı askeri garnizonluk daha ortaya çıkmış oluyordu. Bu arada başkent Chang'an'a gelen Göktürk kabile reislerinin hepsine Chunglang, 4. derece 2. sınıf generalliği ve benzeri unvanlar sunularak tatip edildiler. İmparator sarayda kendilerine görevler verdi. Çin başkentine bu sıralarda çok sayıda Türk ailesi gitmiş ve orada ikamet eden Türklerin sayısı 10 bini bulmuştu. Fakat söz konusu ailelerin Tang başkentine gidiş sebepleri Türk kabile reislerinin Çin sarayında vazife almalarıydı. Aileleri onların peşlerinden gidip Chang'an'da yaşamaya başlamışlardı. 768. Çin'e karşı ilk başkaldırı. 639 yılının baharında Göktürklerden Çin'e sığınan Türk beylerinden birinin isyana kalkıştığı görülmektedir. Tuli Kağan'ın kardeşi Chie Shi Shuai 629 yılında ağabey ile Çin'e gelmişti. Diğer Göktürk ileri gelenlerine Çin unvanları dağıtılırken Chie Shi Shuai'da Chunglang generalliği rütbesi verildi. Daha sonra saray muhafızları generalliğine yükseltildi. Çapkın bir karaktere sahip olduğu ve bu yüzden ağabeyi tarafından azarlandığı Çin kaynakları tarafından bildirilmektedir. Tuli Kağan'la kardeşi Chie Shi Shuai'nin arası bu sebeple açılmış olmalıdır. Çünkü Chie Shi Shuai da daha sonra Tuli'yi hainlikle suçlamıştır. Hatta daha da ileri giderek onu İmparator Tai Tusung'a şikayet etmiştir. Tuli gerçekten Doğu Göktürk Devleti'nin Çin'e karşı en kuvvetli olduğu dönemde ağabeyi İlkan'a rağmen Çinli velihat Li Shimin sonradan İmparator Tai Tusung ile anlaşarak devletine ihanet etmişti. Nihayet henüz Göktürk Devleti yıkılmadan bir hainlik daha yapmış, gidip Tang Hanedanı'na teslim olmuştu. Chi Shiye Shuai, ağabeyinin bu ihanetini görmemişti. İmparator Tai Tusung, Chi Shi Shuai'nin ithamlarını dikkate almadığı gibi aksine onu küçümsedi. Kendi soyundan gelenlerle gizli irtibat kuran Chi Shi Shuai'nin 40'tan fazla Göktürk kabile şefiyle gizli anlaşma sağlamayı başarmıştı. Yeğeni Holo Hu'yu da kendi tarafına çekti. Holo Hu, Tuli Kağan'ın oğlu idi ve o da Çinliler tarafından makam ve ünvanlarla tertip edilmişti. Chi Shi Shuai'nin gizli ittifak kurduğu kişilerin daha önce 630 yılında Çin sarayına gelip ünvan ve makamlar alan Göktürk kabile reisleri veya onların yakınları olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan plana göre olay şöyle gelişecekti. Shin prensi Li Qi geceleri çıkıp dolaşıyordu. Aniden ileri atılıp onu yakalayacaklardı. Choi Chuan Kung sarayından sabaha karşı çıkacak, o esnada saray kapısı açık olacak ve kapı nöbetçileri çekileceklerdi. Chi Shi Shuai ve arkadaşları bundan faydalanarak saraya girecekler, İmparator Tai Tusung'un bulunduğu yere gidip onu esir edeceklerdi. Eğer başarılı olurlarsa Holo Hu lider seçilecekti, Kaan. O gece Chie Shi Shuai'nin arkadaşları sarayın civarında gizlenip beklemeye başladılar. Fakat bu sırada büyük bir fırtına patlak verdi. Prens Li Shi saraydan çıkmadı. Chie Shi Shuai'nin planlarının anlaşılacağını zannederek saraya hücum edip Tai Tusung'u kaçırmak kararını verdi. Saray muhafızlarıyla çarpışa çarpışa dört savunma hattını yardılar. Orta askeri barakalara dahi ulaşıp saldırdılar. Muhafızlar tam dağılmışken her yerde hücum eden Chi Tusung general ünvanlı Sun Wukai saraya yardıma geldi. Çiyeşi Şuay ve arkadaşları neticede sarayın ahırından at çalıp kaçmaya başladılar. Leyi ırmağını geçip eski topraklarına ulaşmak istiyorlardı. Sınırdaki devriyeler tarafından öldürüldüler. Sadece Holohu idam edilmedi, affedilip Çin'in içlerindeki Lingvaya sürüldü. 7-6-9 Türklerin geri gönderilmek istenmesi. Bu ayaklanma hareketi kısa sürede bastırılmış olmasına rağmen Tang Hanedanı'nın başta İmparator Tai Tusung olmak üzere bütün idarecilerini korkuttu. Bütün vezirler İmparator'a Göktürklerin Çin'de ikametlerinin kendi ülke çıkarları açısından mümkün olmadığını belirttiler. 9 yıldan beri Kuzey Çin ve başkent Chang'an'da ikamet eden Göktürklerin her an Tang İmparatorluğu için tehlike teşkil ettiği hissediliyordu. Arkasından hemen Göktürklerin Çin'den çıkarılması için hazırlıklara başlandı. Bunun için de Göktürk Hanedanı'ndan gelen Aşina Su Mo'yu Kaan tayin ettiler. Arkasından büyük bir orduyla kuzeye gönderdiler. Ancak Sir Tarduşların hükümdarı İnan, Sumo Kaan ile yıllarca savaşarak onları ülkesine sokmadı. Üstelik Çinlilerin bütün desteği boşa gitmişti. Neticede Sumo ve ahalisi geri dönerek Kuzey Çin'de Sheng ile Hisai eyaletine yerleştirildiler. 600'lü yıllardan itibaren Töles boylarının en kuvvetlisi olarak görünen Sir Tarduşları 628 yılından sonra bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Doğu Göktürk Devleti 630'da yıkılınca Ötüken bölgesinde en önemli güç olarak kaldılar. Çin'e giden Göktürklerin 639'dan sonra geri gönderilmek istenmesi üzerine çıkan savaşlarda başarıyla kendi ülkelerini korudular. Ancak Kaanları Bilge İnan'ın ölümü üzerine 645, oğulları anlaşmazlığa düşünce Sir Tarduş gücü 646-647 yıllarından dağıldı. 7-6-10 Çepi Kaan ve Bağımsızlık Denemesi. Göktürk Hanedanı'ndan gelen bir başka bey 638 yılından beri Altay Dağları havalisinde hüküm sürüyordu. Aslında Doğu Göktürk Devleti'nin 630'da yıkılması üzerine bazı devlet adamları ona kendini Kaan ilan etmesi için telkinde bulunduysa da buna cesaret edememişti. Daha sonra ise onlardan kaçarak Altay Dağları'na geldi. Takip eden 2-3 bin kişilik Sir Tarduş süvari birliği onu yakalayamadı. Beraberindekilerle üç tarafı sarp kayalarla çevrili olan ve sadece bir tarafından araba ve süvarilerin geçebileceği toprağa düz ve geniş bir yere sığındı. Burası onun eski yurduydu. Askeri gücünün sayısı 30 bine çıkınca kendini Kaan ilan etti. Batısındaki Karluklarla Yeniseydeki Kırgızlar ona bağlanınca epey kuvvetlendi. Çinlilerin dikkatini çekince iyi ilişkiler kurmak istedi. Ne var ki Çinliler onun kendilerine vassal olmasını istiyorlardı. Üzerine gönderilen ilk kuvvetleri yendiyse de Karluk, Uygur ve Bugu gibi boyların Çin tarafını tutması üzerine mağlup olup yakalanarak Tang Hanedanı'nın başkenti Chang'an'a getirildi. 7-6-11 Boyların da Çin'e bağlanması. 646 yılında Sir Tarduşların 657 yılında Şepi Kaan'ın güçlerinin ortadan kalkması üzerine Doğu Göktürk ülkesinde büyük bir siyasi boşluk ortaya çıkmıştı. Bu boşluktan faydalanan Bugu, Bugut, Tunglo, Tongra, Tupo, Bayırku, Tolanko, Huhisiye, Ediz, Atiye, Şipis, Basmıl Kurukan, Kırgız, Hun, Karluk, Uygur gibi küçük Türk boyları 647 yılından itibaren Çin'e elçiler göndererek siyasi münasebet kurdular. Çin'deki Tang Hanedanı'nın imparatoru Cao Tusung bunu memnuniyetle karşıladı. Boy reislerinin hepsine muhtelif Çin ünvanları verilirken boyların bulundukları topraklarsa Çince askeri valilik, Tutu, Tuhu gibi adlar konuldu. Bundan sonra Çin'in kuzeyindeki Göktürk bakiyeleri de büyük genel askeri valiliklere ayrıldı. Böylece Doğu Göktürk ülkesi tam anlamıyla Çinlilerin kontrolü altına giriyordu. Bu arada Çin'e daha önce sığınmış olan Göktürk beylerinden bazıları Çin devletinde yükselmiş, önemli mevkilere gelmişlerdi. Bunların çoğu general olarak orduda hizmet ediyordu. 7-6-12 Batı Göktürk beylerinin mücadeleleri. Batı Göktürkler, Tung Yabgu'nun amcası tarafından öldürülmesinden sonra karışıklığa düştü. Onun amcası Bagatur'u kimse kan olarak tanımadı. Neticede Tung Yabgu'nun oğlu Hisli tahta geçti. Ama karışıklıklar durmayınca çok uzaktaki Tang hanedanından yardım istediler. Töles boyları dahi baş kaldırmışlardı. Bagatur yenilerek Altay dağlarına kaçtı. Yeni Kaan Sir Tarduşlara mağlup olduğu gibi diğer Töles boylarını da itaat ettiremedi. Daha sonra ülkesi içinde bir sürü muhalif çıkınca Maveraün Nehre kaçıp sığındı. Bu arada Batı Göktürk hanedanından gelen Nishu Bagashad'ın oğlu Işpara ülkesini 10 boya böldü. Her boyu idare eden reise birer ok verildi. 5 Tuoğlu ve 5 Nuoshipi boyları halinde organize edildi. Tuoğlular Tokmağ'ın doğusunda oturuyorlardı ve 5 çorluk halinde kurulmuşlardı. Batısında oturan Nuoshipiler ise 5 büyük erkinlik halinde teşekkül ettiler. Böylece ortaya çıkan yeni boyların hepsine 10 ok denmeye başladı. Fakat ülkeye bir türlü huzur gelmiyordu. 638'de İli Irmağı sınırı olmak üzere ikiye ayrılan Batı Göktürk ülkesinde birlik yine sağlanamadı. Çinliler de izledikleri entrika politikaları sayesinde sürekli karışıklık çıkarıyorlardı. Ashina Holu 648 yılında Talas Irmağı civarında isyan edip bütün siyasi askeri gücü ele geçirip kendini de topladı. Yaklaşık 10 yıl Batı Göktürk ülkesinde bağımsızlığını sürdürdü. Çinlilerin tahrik ettiği kendisine karşı kalkışılan birçok isyan hareketini bastırınca Çinliler bizzat ordu gönderdi. Çünkü onun Orta Asya'yı kaplayan gücü Çin'deki Tang İmparatorluğu'nun menfaatlerine son verebilirdi. Üzerine gelen Çin ordusunun çoğunluğu diğer Türk asıllı boylardan oluşuyordu. Sürekli gerilla savaşı yaparak yorulan ve nihayet yakalanan Ashina Holu Çin'e götürüldü ve 659 yılında eceliyle öldü. Bundan sonra Batı Göktürk ülkesi de Doğu Göktürk ülkesi gibi Çinliler tarafından idari bölümlere ayrıldı. Bundan sonra iş başına geçen Göktürk hanedanından beyler Çin'in tayinli memuru konumundaydılar. 7-6-13 Doğuda sönmeyen bağımsızlık ateşi. Çinlilerin Göktürk ülkesini küçük parçalara bölüp ayırmaları uzun bir süre onların bir araya gelip bağımsızlıkları için isyan etmelerini engelledi. Bozkır Türk İmp toplumunun yapısına uymayan bu durum 679 yılında ilk isyanla sona erdi. Çinlilerin esir Göktürkleri yönetmek için kurdukları askeri valilik idarecilerinden Ashite Wenwu ve Ashite Fengshi adlı iki lider, Göktürk hanedan ailesine mensup Ashina Nishufu'yu Kaan olması için ikna ettiler. Ardından bağımsızlık savaşı başladı. Bu askeri valiliğe dahil 24 eyaletin reislerinin hemen hepsi onlara katılmıştı. Hiç beklemediği bu olay karşısında Tang hanedanının imparatoru Cao Tusung, derhal büyük bir ordu hazırlayıp Göktürk isyanını hemen bastırmak istiyordu. Ancak kuzeyin soğuk iklimine alışık olmayan Çin askerlerinin derileri çatlıyordu. Göktürkler ani bir saldırıyla bu orduyu darmadağın ettiler ve karşı atağa geçtiler. Bunun üzerine Pei Hsiang-chien 300 bin kişilik orduyla çıktığı seferde Ashite Fengchia'yı yenerek yakaladı. Ashina Nishufu da kendi mahiyetindekiler tarafından öldürülünce birinci isyan başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak kurtulabilen Göktürkler Altay dağlarının doğusundaki Kurt Dağı, Langshan'a sığınmayı başardılar. 681 yılında Ashite Fengfu yeni bir kan arayışına girişti. Çok geçmeden hanedan ailesinden gelen Ashina Wunyan kan seçildi. Ayaklanma başladıktan sonra üzerlerine gelen Çin orduları ardı ardına yenildi. 7-6-14 Kıtlığın vurduğu darbe tutulmayan söz. Fakat ağır bir kıtlık çıkması zor günler geçirmelerine sebep oldu. Buna rağmen diğer Göktürk boyları onların bağımsızlık hareketini duymuşlar ve katılmaya başlamışlardı. Çin orduları yine de bozguna uğratılıyordu. Böylesine avantajlı bir durumdaki iki Göktürk liderinin arası Çinli kumandan Pei Hsiang-chien'in kurnazca planları sayesinde açıldı. Çıkan karışıklıklardan yeteri kadar faydalanamayan adı geçen Çinli kumandan teslim oldukları takdirde öldürülmeyecekleri vaadini vererek 54 Göktürk beyinin teslim olmasını sağladı. Neticede kendileri gelen Göktürk beylerinin hepsi Çin başkenti Chang'an'daki Doğu Pazarı'nda idam edildiler. Böylece ikinci bağımsızlık teşebbüsü de başarısızlıkla sonuçlandı. 681. 77. İkinci Göktürk Devleti. 771. Bağımsızlığa giden yol ve yeni yapılanma. Kutlu Kağan kaynakların açıkça belirttiği üzere Doğu Göktürk Kağan'ı İli'nin soyundan geliyordu. Kendinden önceki bağımsızlık hareketlerinin kanlı savaşlara rağmen başarısız olması Kutlu'yu yıldırmadı. Ayrıca daha planlı davranarak Çin sınırlarından uzağa kaçtı. Çogay Kuzu. Arkasından Karakum Kalesi'ne geçerek 9 Oğuzların sürülerini yağmaladı. Biraz askeri güç kazanınca 2. Göktürk Devleti'nin bağımsızlığını ilan etti. Kardeşlerinden Bek Çor'u Şad, Tuo Hisifu'yu da Yabgu tayin ederek devletini teşkilatlandırdı. 772. Tonyukuk'un katkısı. Çin'de hapiste bulunduğu yerden kaçarak Göktürk Devleti'ne sığınan Tonyukuk'un Kutluk tarafından Apa Tarkan tayin edilmesiyle esas kuvvetini aldı. Tonyukuk'un yaptığı planlar ve uyguladığı stratejiler sayesinde devlet sağlam temellere oturtuldu. Göktürk Devleti'nin kurumlaşmaya çalıştığı sırada 9 Oğuzlardan bir kaçak gelmiş ve tehlikeyi bildirmişti. Buna göre kendilerine yeni bir Kağan seçen 9 Oğuzlar doğudaki Kıtanlara ve güneydeki Çin'e elçi göndererek Göktürklerin günden güne hızla kuvvetlendiklerini bildirdi. Bunu önlemek için hemen birleşip onlara saldırmalılardı. Bu haberi duyan Tonyukuk, Çinlilerin, Kıtanların ve 9 Oğuzların ittifak yapmaları halinde düşecekleri zor durumu iyi kavradı. Rakipleri birleşmeden harekete geçti. 2000 kişilik ordusuyla 6000 kişilik 9 Oğuzları mağlup etmeyi başardı. Böylece yeni kurulan Göktürk Devleti Tonyukuk'un yerinde hareketi sayesinde yok olmaktan kurtuluyordu. Neticede Orhun Selanga havalesinde Türk birliği sağlandı. 18. ayrımın sonu sayfa 160.